Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine vel akibetü müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinize sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Aile Mekteği programımızın geçtiğimiz haftada sunmuş olduğum mesajımı, eğitim bağlantılı mesajımı kısaca özetlemek istiyorum. Hatırlarsanız Kur'an'ın bünyesinde iki çeşit kadını dile getirmiştik. Erdemli kadınlar ve serkeş kadınlar olarak. Bu iki çeşit kadının özelliklerini, hususiyetlerini, artı ve eksilerini kitap ve sünnetin ışığında tahlil ettik. Serkeş kadınlarla alakalı Yüce Allah'ın bize sunmuş olduğu tedavi usulünü, metodunu hiyerarşik bir yapı içerisinde birbirlerine bağlı zincir halkası gibi anlaşılır hale sokarak, yorumlayarak takdim ettik. Güzellikle başlayan bir evliliğin, ümit dolu bir evliliğin sonunun kötü olmaması, güzellikle ayrılması hususundan noktalamış, iyi niyetlerle evlendik. Yine insanlığımızı, kişiliğimizi, karakter yapımızı temsil edecek bir tavırla da bu işi sonlandırmamız icap ediyorsa güzellikle sonlandıralım. Kızmadan, bağırmadan, düşmanlık gibi bir atmosfere girmeden, tavra bürünmeden. Çünkü evlenmiş olduğumuz insan bizim din kardeşimizdi. Ama boşandığımız insan, kadın olsun, erkek olsun, yine din kardeşimiz. Dinden çıkmadığı, irtidat etmediği. Böyle olunca kitabın ölçülerine baktığımız zaman sevimsiz olsa dahi onları dile getirmiştik. Bugün ev atmosferinde 80-90-100 metrekarelik evimizdeki güzellikleri, karı koca hayatındaki eşler arasındaki lisan dilinin tesir gücünü, hangi konulara dikkat edersek evimizi pozitif enerjiyle buluştururuz. Bunlar olmadığı zaman da ev bize yabancı gelir. Sadece fiziki şartlarını istifade ederiz. O sükunetimizi, manevi rahatlığımızı, psikolojik rahatlamamızı maalesef kaybederiz. Bunu dillendirmek için de öncesilere güzel kadın ve çirkin kadın gibi ayrıma tabi tutulan böyle bir ıstılaha katılmadığımı, yeryüzünde hiç çirkin kadının olmadığını, olamayacağını açıklamak istiyorum. Güzellik ve çirkinlik, sevimli olmak veya sevimsiz olmak olarak algılıyorum. Bir kadın ya sevimlidir veya sevimsizdir. Bunları çirkin olarak, güzel olarak tarif etmek yerine bu iki kavramı daha çok özümsedim, benimsedim. Muhatabım olan, bizi dinleyen ve izleyen tüm hanım kardeşlerime tavan yapan bir saygıyla bunu söylüyorum ve bunu çok rahatlıkla izah etmek istiyorum. Sevimli veya sevimsiz olmanın güzellik veya çirkinlikle hiçbir alakası yoktur. Çünkü sevimlilik bedenin değil, ruhun yansımasıdır. Maddeci toplum, materyalist toplum İşi gücü hep zahiri görüntülere verip iç dünyasını, subjektif yönünü, psikolojik yönünü anlamayan insanlar hep insanın dışına önem vermişlerdir. Tarihi süreçte Yahudiler de böyle yapmışlardır. Onlar da insanın hep dışına önem vermiş ama iç dünyasını devlet dışı tutmuşlardır. Hele hele evlilik hayatında, eşler arasında birbirleriyle ölünceye kadar değil, kıyamet kopup da ebedi alemde beraber olmak niyetiyle evlenmiş olan eşlerin birbirlerini fiziki şartlardan ziyade önce ruh şartlarını hesaba katmaları gerekir. Ruhun yansımasıyla bir kadın ya sevimli olur veya sevimsiz olur. Bunu elde etmenin yolu insanın iç dünyasının güzel olmasıyla mümkündür. Bir hanımefendinin iç dünyası zenginse, güzelse, hoşsa artık onun için eşi onu bir Leyla gibi görür. Ama bu sevgi, saygı var, bu sevgide muhabbet var, merhamet var, acımak var, fedakarlık var. Her türlü güzellikleri adeta mıknatıs gibi çeker bu iç güzellik. İnsan iç dünyasının güzelliğiyle sevilir. Böylece seven de sevilen de güzelleşir. İç dünyasının güzelleşmesinin güzellik salonlarına gitmekle hiç alakası yoktur. Senelerce kendinizi fiziken güzelleştirmek için salonlara gitseniz, paralar ödeseniz, bunun sizi sevimli hale getirmesi mümkün değildir. Çünkü sevginin, muhabbetin adresi cilt değil, deri değil, kalptir, içtir, iç dünyamızdır. İşte bu iç dünyamızda sadece iki güzellik, iki özellik olur. Birincisi takva, ikincisi ise ihlas, yani samimiyet. Bir kadın veya bir erkek, bir insan iç dünyasında cidden samimi ise ve hayat tarzını, yaşam tarzını Rabbimizin memnun olduğu kriterlerle, ölçülerle sürdürüyorsa, bu iç dünyadaki güç, kuvvet, birikim hemen dışa yansır. Dışa yansımış olan şekline ise biz ahlak diyoruz. İşte bu kimseyi herkes sever. Zaten müminler arasındaki sevgi de buna dayanmıyor mu? Öyleyse konumuzu bu çerçeve içerisinde ele alıyor ve bu güzellik yerine sevimli olan bir erkeğin, sevimli olan bir hanımefendinin nikahla beraber yaşamış olduğu evinde bu güzellikleri muhafaza etmenin, adeta sigorta yapmasının bazı güzelliklerini takdim edeceğim. Gerek Hazreti Ömer Efendimiz, gerekse Hazreti Ali Efendimiz diyorlar ki, aklı başında hiçbir adam görmedim ki Bakara suresinin son iki ayetini okumadan uyusun. Aklı başında bir insan gördümse mutlaka bu insan diyor, gece akşamleyin yatağına yatmadan evvel Bakara suresinin son iki ayetini okusun. Buradan hepinize rica ediyorum, istirham ediyorum. Bakara suresinin son iki ayeti eşler arasında okunması olmazsa olmazlardan olması gerekir. Başlangıcı Âmener Resul diye başlar. Sonu Ente Mevlana Fansurna Alel Kavmil Kafirin diye başlar. Sadece iki ayet. Bu iki ayetin evimizde yatmadan evvel okunması, aile hayatımızda, eşler arasında, o ev ortamında çok manevi güzelliklerin oluşmasına sebeptir. Ve hatta bu ayetleri okuduğu halde o gece ölenleri Peygamber Efendimiz şehitlik mertebesiyle taltif ediyor ve müjdeliyor. Bunu bir caminin kürsüsünden vaaz yapan vaiz gibi algılamayın lütfen. Aile mektebi, dediğim gibi, maddesiyle, manasıyla, özüyle, sözüyle, içiyle, dışıyla, her şeyle bir okuldur. Bu okulun sınıfları vardır. Yüzlerce sınıf vardır. Ben sizleri her sınıftaki güzelliklerle buluşturmak ve tanıştırmak mükellefiyetinde olduğuma inanıyorum. Bir hanımefendi Âmenna Resulü okumalı, kocası onu dinlemeli. Veya kocası okumalı, hanımefendi bunu dinlemeli. Yani bir kardeşlik, arkadaşlık. Dünyanın bütün konuları konuşuyoruz. Haberleri izlersek bunun yorumunu yapabiliyoruz. Alışveriş merkezine beraber gidiyoruz. Bunu alalım, bunu almayalım diyoruz. Evlerimiz ile alakalı çoğu konularda ortak kararlarımız oluyor. Peki Resulullah Efendimizin ısrar etmiş olduğu, ümmetinin her bir ferdinin okumadan uyumamasını istemiş olduğu bu güzel iki ayetimizi okumamak bir kayıptır. Hem de ciddi bir kayıptır daha doğrusu. İstersen bir deneyin. Allah için bir deneyin. Velev ki mahalle camisinde İmam Efendi'nin okulunu dinleseniz dahi bu peygamberimin tavsiyesine uyan bir şey değildir. O diyor ki okuyacak. Kadın da okusun, erkek de okusun. Dinlemek değil bu. Yani teybi de açabilirsiniz. Bilgisayardan da dinleyebilirsiniz. Ancak siz dinlemiş olursunuz. Ama peygamber diyor ki oku. Kim ki okursa. Bakara suresinin son iki ayetini okursa Allah ona kafidir. O gece ölürse şehittir. Hayatı berekettir. Yani bu kadar garanti verilmiş olan bu güzelliği ben sizlere hararetle tavsiye ediyorum. Bir. Ev hayatımızdaki güzellikleri paylaşmanın, oluşturmanın bir başka güzelliği ise ezan demiş olduğumuz İslamiyet'in en güzel şiarı olan ezana karşı lütfen tavrımızı bir gözden geçirelim. Buradan üzülerek söylüyorum ki merkezi sistem gerek vaazlar konusunda gerekse ezan konusunda artılar oldu ama çok da eksiler oldu. Merkezi sistemle beraber toplumun ezana saygısı bitti, tükendi. Yok denecek kadar azaldı artık. Bir anne olarak, bir baba olarak, daha anne baba seviyesine gelmedilerse eşler olarak hakikaten bir ezan sesi kulağına geldiğinde acaba ne yapıyorlar? O evde okunan ezana karşı kocasının tavrı nedir? Hanımının tavrı nedir? Yani böyle acaba ezana karşı o eşlerin bir saygınlığı var mı? Veya dinliyorlar mı? Veya eşlerden biri ezan bitince elini kaldırıp dua ediyor mu? Hanım dua ediyor veya erkek dua ediyor. Birbirlerine saygınlığını ifade eden ezan konusu. Ezana hürmetsizlik. Evlerimiz bugün ezan ile ciddi şekilde buluşmada sıkıntı yaşıyor. Niçin? Çünkü bir evde oturan anne olarak veyahut da bir hanım olarak ezana karşı saygınlığımızı kaybettik. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Fıkıh tarihinde İmam-ı Küyüstani diye bir zat vardır. Diyor ki, sünnet-i şerifeye uygun olarak okunan ezan-ı Muhammediye'ye saygı duymayanlar son nefeslerinde Allah korusun imansüller diyor. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yoktur. Aile hayatınız ve ezan. Önemli bir konu bu. Detayına pek girmek istemiyorum. Sadece kendinizi bir anne olarak, bir eş olarak, hatta bekar bir kızımız olarak, bekar bir delikanlı olarak, nişanlı bir kız olarak, nikaha kıyılmış, evlenmiş olan, daha çiçeğe burnunda bir aylık, iki aylık bir karı koca olarak bir gözden geçirin. Benim ezan-ı Muhammediye'ye karşı ev ortamında ve kişilik Müslümanlık kimliğimde tavrım nedir? Bunu bir gözden geçirin. İstirham ediyorum, rica ediyorum. Bir başka konumuz. Seni seviyorum de ve neticeyi bekle. Küçük konu başlığım bu. Seni seviyorum de ve neticeyi bekle. Bu kelime gönülden geldiğinden dolayı öyle bir tesir gücü vardır ki ister bunu içeceğin suya söyle. Seni seviyorum ey su de. İster seccadene söyle. İster eşarbına söyle. Kıyafetine söyle. İster kocana söyle. İster oğluna. Kime söylersen söyle. İşveren kardeşim sen bir işçine, bir kalfana seni çok seviyorum de, o insanın sana karşı neticesini bir bekle bakayım neler göreceksin. Evlilik hayatında seni seviyorum demek 224 bin peygamberin ortak bir adetidir. Çünkü onların her biri hanımlarına seni seviyorum demişlerdir. Ama sevgi kelimesi yozlaştırılmış, transit hale getirilmiş, korsan noktalarda daha fazla revaç bulunmuş, revaçta olmuş ama biz bunu bugün dillendiremiyoruz. Olayı ben sadece karı koca olarak düşünmüyorum. Nerede olursa olsun anneler, babalar çocuklarına sık sık söylesinler. Seni seviyorum kızım. Seni seviyorum yavrum. Bir kaynana Bir kaim anne gelinine 3 günde bir ihtiyaç duyduğu zaman, hak ettiği zaman söylesin. Kızım, seninle iftihar ediyorum ve seni çok seviyorum. Veya bir gelin hanım kaynanasına Allah için söylesin. Annem gibi ben seni çok seviyorum. Seni iftihar ediyorum desin bakalım. Acaba o kaynananın gönlünde, o gelinine, o gelininin gönlünde kaynanasına nasıl bir akın başlayacaktır? Çünkü biz bunlar söylerken niye? Peygamberimiz söylediğinden dolayı söylüyoruz. Devrede peygamberimiz var. Yani biz kendimiz bunu uydurmuyoruz. Bir içtihat etmiyoruz daha doğrusu, bir müçtehit de değiliz. Ancak Resulullah Efendimizin üzerine durmuş olduğu selam ve taam konusu kalpleri ürfet verir, muhabbet verir diyor. Biz de selamı biraz zenginleştirelim. Zenginleştirelim. Damatlar. Damat kardeşim kayınpederine, kayınpederi damadına seni seviyorum desin. Torunlar, amcalar, yeğenler, işverenler, iş alanlar, doktorlar, hastalar. Yani bir doktor hastasının başucuna gelip de seni çok sevdim ben, seni seviyorum dese, inanır mısınız o hasta otomatikmen morale kavuşur. Bir sevgi kelimesi. Bak dilimiz aşınmıyor daha doğrusu. Yolda gidiyorsunuz, bir simit alacaksınız. Simidi almış oldunuz kardeşim. Seni Allah için çok seviyorum. Aferin evladım. Sen çalanlardan, çırpanlardan değilsin. Sen kapkaç değilsin. Bak alın teriyle simit satıyorsun de 50 kuruş yine ver, bir tane simit al. Ne olur. Ne oldu? Tanımadığın bir delikanlı. Dedi Allah için seni seviyorum diye. Bir cahildi, bir sakıncası yoktur ki bunu. Sevmek. Çünkü müminler birbirlerinin sevgilerini ısrar derler. Ya açıklarlar daha doğrusu. Nedir? Allah için. Sahabe-i kiramın hanımları ne diyordu? Fedâke ümmî ve ebî ya Resulallah. Annem babam sana feda olsun ya Resulallah diyordu. Sevgililerini saygılarını hep ısrar etmişlerdir. Bakımdan seni seviyorum de, neticesini bekle diyerek bu küçük bir konu başlığını atmış oldum. Ve bu hususta inanıyorum ki komşu komşuya bakacak. Üst kattaki sofra bezinin kırıntılarını serpi veriyor, alttakinin balkonuna düşüverdi. Tabi olumsuz bir şey. Hadi bakalım alt kattaki, şimdi üst kattakiyle sınavda. Bakalım tavrı nasıl olacak? Üst kattaki hata yaptı. Yani bunun hakkı yok yani. Kul hakkına girer daha doğrusu. Niçin serpiliyor, şey yapıyorsun böyle? Sofra bezindeki kırıntıları komşunuzun alt kattaki balkonuna niye döküyorsun? Buna dikkat etmek gerekiyor. Ama dikkat etmemiş. Ne yapacaksın? Basarsın zilene, gidersin. Selamünaleyküm, nasılsın, iyi misin? Ben seni çok seviyorum. Ama bir şey de sevmiyorum, ha kusura bakma. Hayrola? Sonra bezle, niye benim balkona silkiyorsun? Gülerek söyle bunu. Mimik hareketlerini söyle. Ok gibi tesir eder ona daha doğrusu. Ama öyle değil de yeter be artık. Kaç defa yıkar ettin böyle sinirsel bir yapınla. Kelimeleri böyle sertleştirerek. Kızgınlık hale soktuğun zaman aranıza burilet girer artık. Halbuki komşusunuz. Komşu olacaksınız çünkü. Eccaru sımmettar diyorlar. Önce komşu, sonra ev. Bir sofra bezi yüzünden insan niye komşuyla kötü olsun, öyle değil mi? Sevgi, sevgi kelimesi devreye koyduğun zaman ne demişler? Yumuşak dil yılanı deliğinden çıkarır. Hayvan dahi tesiratta kalıyor, bunu bırakınız insanı. Bundan dolayı bir mutfak kültürünü özümsemiş olan bir hanımefendinin sevgi dolu yüreğinden çıkan eşyaya, gıdalara olan sevgi bakışları ve sevgi dilleri dahi yemeğe tesir ediyor, gıdaya tesir ediyor, tuza tesir ediyor, çorbaya tesir ediyor. Bırakınız insanı, bundan eşya dahi nasipleniyor. Eşya dahi nasipleniyor. Geçen de söylemiştim, aramıza bazı katılanlar, bizi yeni dinleyen kardeşlerim için söylüyorum. Ben Afrika'ya gitmiştim, Kenya taraflarında. Bir kabile odun ihtiyaçlarını karşılamak istiyorlar. Böyle balta, hızar mızar yok tabii bunu yapacak. Köy halkı veya kabileler periyodik olarak seans yapar gibi gidiyorlar. Kim gitti? Kadın gitti. Ağzını açıyor, gözünü yumuyor. Ağzıca böyle kötü sözler söylüyor. Geliyor. İkinci gün bir başka kadın gidiyor. Üçüncü gün bir delikanlı gidiyor. Dördüncü gün bir erkek gidiyor. Bir de bakın 2 ay sonra ağaç kurumuş. Bir kabilenin insanların ağzından çıkan kötü sözler yüzünden ağaç dahi kuruyor. Sen bunu sevgi kelimesini götürmüş olsaydın ağacı 2 katlanmış olduğunu görecektin. Yapraklarla, çiçeklerle, yeşilliklerle beraber. İnşallah bu ileriki dönemlerde gelecek evlilik hayatımızın, daha çocuklarımızla kavuştuğumuz zaman o zaman anne baba merhalesiyle bu konuları dillendirdiğim zaman inşallah ailedeki sevgi dilini tekrarlamış olacağım orada. Burada sadece söylemiş olduğum konu, seviyorum de ve neticeyi bekle. Telefonda söyle. Bizim ilk dönem aile mektebine katıldığım arkadaşlara ev ödev verirdim. Hanım kardeşim, beynin pantolonu yıkadın, güzelce ütüledin, aferin, eline sağlık. Sonra mendilini de cebine koyarken iki satır yaz yaz. Seni çok seviyorum, senden mutluyum ve seninle iftihar ediyorum de, zarfın arasına koy ve cebine koy. Şimdi beyin aktırdığı zaman, pırktırdığı zaman mendilini kullanmaya ihtiyaç duyacak. Mendilini şöyle açtığı zaman o kağıdı görünce bir okuyacak böyle. Hemen kağıdı cebine, mendili kullanmaya çalışacak. Ne oldu şimdi? Emeksiz, sermayesiz, külfetsiz aile hayatının mutluluğunu siz genişletiyor ve zenginleştiriyorsunuz. Yani bunlar büyük büyük mevzu değil aslında. Böyle günümüzde böyle büyük iddialı kelimeler, büyük iddialı cümle, bilimsel mevzular, ilmi araştırmalar, efendim vesaire vesaire, böyle bir kısmı anlıyor, bir kısmı anlayamıyor. Bu adam ne diyor, anladın mı sen bir şeyi, söyle böyle. Basit şeyler. Allah Resulü'nün ağzından çıkan bir hadisi, 60 binden fazla hadis var diyor. Ben duymadım daha peygamberin bir hadisi. Acaba peygamberimiz ne diyor ki bu hadise? Bir insan çıkmamış daha yeryüzünde. Açık konuşmuş, net konuşmuş, herkesin anlayacağı dilden konuşmuş. Şimdi son zamanlarda böyle bilimsel bir şey yapacağım diyerek çıkıyor kürsüye kardeşim. Allah razı olsun. O da lazım. Sen bunu üniversitede yap. İlmi seviyesi olanlara yap. Ama halkın önüne çıktığın zaman da lütfen halkın dilini kullan. Seni halk dinliyor çünkü. Halkın dilini kullanmadığın zaman halk biraz dinliyor, sonra ya uykusu geliyor ve de rahatsız olup geçip gidiyor. Yazık değil mi? O kadar emek verdin, araştırma yaptın. Bakın sevgi dilimiz bizim aile hayatımızda büyük bir öneme hâil ve sahiptir. Bir başka konu şimdi sizlere tanıtmak istiyorum. Aile hayatı ve dua. Dua, dua, dua. Karı koca birbirlerine dua isteyeceksiniz. Sünnettir bu. Efendi bana dua et. Hanım bana dua et. Anne kızından, kız annesinden, baba oğlundan, komşu komşudan, kardeş kardeşten hep birbirlerimizden dua edelim ve dua isteyelim. Çünkü biz dua sebebiyle Allah indinde bir değer bulduk. Duamız olmasa diyor Cenab-ı Allah, sizin ne değeriniz vardır ki? Ne kıymetiniz olabilir? Dua. Duayı Resulullah Efendimiz de sahabesinden istemiştir. Bir peygamber olarak sahabesinden dua istemiştir. Bana dua et demiştir diyor peygamberimiz. Ya uheyye la tensemin dua et. Ey kardeşciğim Ömer, duadan beni unutma diyor. Hazreti Peygamber söylüyor bunu. Peygamber Efendimiz dahi bir insandan dua istiyor. Dua, dua. Ama bu duayı yaparken gönül kimliğimizi mutlaka kontrol altına almak mecburiyetindeyiz. Çünkü duanın tesir gücü insanın gönlüne bağlantılıdır. Dünyanın en hatibi olsanız dahi öyle cümleleri redifli, cinaslı, kafiyeli ifadelerle dua ediyorsunuz böyle. Ama ne biçim cümleler çıkıyor ağzından? Allah hiç tenezzül dahi etmez. Kalbiyle bağlantısı olmayan duaya Allah'ın bir karşılık verecek bir durum yoktur. Duayı kabul etmez Allah-u Teala. İlla ki dua kalpten gelecek, içten gelecek. Bunun için tavsiye ediyorum sizlere, secdelerdeki dualara ağırlık verin. Dua ederken müsaitse fiziki şartlarınız, o anda secdeye kapanın, dua edin. Allah'a dua edin. Büronuzda da olabilir bu. Evinizde olabilir. Hatta arabanızda olabilir. Arabayla gidiyorsunuz. Bir fakire yardım ettiniz. Dilenciye para verdiniz. Duygulandınız o anda. Hemen arabanı sağ tarafa çekiver. O hal bambaşka bir haldir çünkü. İçinde bir kıpırdama meydana geliverdi. Ne geliyorsa elinden duan. Oğlun için, kızın için, ahiretin için, kabir için, son nefesin için, iyilik için, her şey için dua et. Hiç bilmediğin insanlar için dua et. Dua bu kadar önemlidir. Dua ile alakalı Alex Carrel, Batı bilim adamlarından bir tanesi biliyorsunuz. Diyor ki, kanser, böbrek iltihapları, ülser, deri, akciğer ve kemik veremi veya kalp zarı gibi hastalıkların hızla iyileştikleri görülmüştür. Niçin? Dua sebebiyle. Kiliseden papazı götürüyor. Aynen hatırası bu. Kiliseden aldığı papazı götürüyor hastaneye. Hastane yatan doktora terapati yaptırıyor. Papaz yapıyor bunu. Yani dua ediyor ona iyileşmesi için. Bakıyoruz ki hasta da çok ciddi hastalıkla çekilmiş. Tabi tıbbi müdahale lazım, ilaç lazım ama duayı da kenara atmamamız gerekiyor. Çünkü o ilaçları tesir ettirecek kimdir? Allah'tır. Allah izin vermeden dünyalar dolusu doktora da gitsen, dünyalar dolusu ilaç da gitsen hiç tersini göremezsin. Ta ki Yüce Allah kün diyecek. Artık iyileştir diyecek ki tesir etsin. Bu kadar açık, net ifadelerle gündeme getirmiş olduğu bu konuyu. Bırakınız böyle ufak tefek şeyleri. Bugün toplumumuzun korkulu rüyası haline gelen kanser hastalarının dahi biz dua ile tedavi elde edildiğine şahidiz diyor bu ilgili arkadaşımız. Dua. Dua hususunda inanıyorum ki evlerimiz duaya şahit. Karı koca olarak birbirlerimizin arasında gönül bağı çoğalıyor. İşte sevgi bağı bir taraftan, ilgi bir taraftan, dua istiyor bir taraftan. Artık birbirlerimizin manevi yönden farkına varıyoruz. Artık olay maddesel boyutun bir de manevi boyutuna gidiyor. Bir erkek hanımının güzelliğini görmeye başlıyor. Maneviyatını görmeye çalışıyor. Artık hanımını o cinsel sevginin üstesinde bir ruhi sevgiyle sevmeye çalışıyor. O benim din kardeşim, hayat arkadaşım diyor. Artık ondan tırnağına bir innet değse dahi ciğerine batmış gibi rahatsız olmaya başlıyor. Ama olayın sadece maddesel sevgisi, cinsel sevgi bu güzellikleri ortaya koydurtturamaz. Çünkü o kaliteli, şahsiyetli sevgi kişiye fedakarlık aşılar. Sevgi ne demektir? Fedakarlık demektir. Yoksa kupkuru bir şey değildir. Sevgi, fedakarlık. Bakımdan dua, sevgi, ilgi, alaka hep birbirleriyle irtibatlı, birbirlerini besleyen ve birbirleriyle beraber aile hayatını güzelleştirmeye sebep olan noktalardır. Bir erkeğin, bir hanımefendinin evlilik hayatındaki bu güzellikleri çoğaltmanı, zenginleştirmenin bir başka şeyine geldim şimdi. Teşekkür. Aile hayatı ve teşekkür. Kur'an-ı Kerim'de 75 ayette şükür geçer. Yani teşekkür diyor bir buna. İnsanlığın teşekkürü, peygamberden Allah'a teşekkürü, şükretmesi. Şimdi düşüneceksiniz, ben hanımıma veya ben kocama teşekkür etsem ne olur? Kur'an diyor ki, şükreden, yani teşekkür eden kendi iyiliği için şükretmiş olur diyor. Neml suresinin 40. ayetinde şükürü dile getiren Rabbim, şükreden, teşekkür eden kendi iyiliği için şükretmiş olur. Bir hanımefendi kocasına teşekkür diyor. Bir koca hanımına teşekkür diyor. Eşler birbirine teşekkür ediyorlar. Aslında kendi kendine iyilik yapıyorlar. Bunun farkında değiller. Yani teşekkür size karşı tarafı memnun etmekle olayı kapatmıyor. Hem sizi ilgilendiriyor hem de karşı tarafı ilgilendiriyor. İki tarafın istifade ettiği, iki tarafın müstefit olduğu bir konudur. Teşekkür olsun, şükür olsun, insanın neye daha çok değer verdiğinin bir göstergesidir. Yani ev hayatında, evlilik hayatımızdaki teşekkür, bir insanın, yani bir hanımın veya bir erkeğin neye daha çok değer verdiğinin bir göstergesi. Neye değer verdiğini ortaya koyan bir simge oluyor daha doğrusu. Neye değer veriyorsak ona şükrediyoruz demektir. Bütün bunlar bir üst üste koyduğumuz zaman Allah bile hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde ne diyor? Eğer siz teşekkür eder, şükrederseniz biz de ziyadeleştiririz. Allah bile kulundan şükür bekliyor, teşekkür bekliyor. Teşekkür ettikçe diyor, yani verdiğim nimetlere teşekkür ettikçe ziyadeleştireceğim. Senden teşekkür, benden ziyadeleştirmek. Bu ne muazzam bir denge. Bir erkek de hanımına teşekkür ediyor. Hanımının 10 derecelik itaati varsa 20'ye çıkıyor. Hanım kocasına teşekkür diyor. Efendinin hanımına 20 derecelik bir saygınlığı varsa çıkıyor 40 dereceye çıkıyor. Yani bu insanın elinde olan bir şey değil. Gönül dünyamızla alakalı bunlar. Yani aile hayatımızın evde geçirmiş olduğumuz zaman dilimindeki farkında olmadığımız veya ezberlediğimiz, ezbere söylediğimiz bu kelimeler içine dolduğu zaman bir arka bahçede baktığınız zaman ya ben hanımım bana mutfaktan bir bardak su getirdi, teşekkür ettim. Tamam, teşekkür ederim, eline sağlık. Olay bir cümleyle bitmiyor burada. Olay bir eyleme dönüşüyor. Eyleme dönüştüren Allah'tır. Bir salih amel ediyor Allah-u Teala bunun. Yarın mizan başına koyacak. Evlilik hayatında kocana kaç defa teşekkür ettin? Hanımına kaç defa teşekkür ettin? Bu müstakil bir dosya olarak çıkacak daha doğrusu. 50 senelik, 40 yıllık, 30 yıllık bir aile hayatınızda teşekkür kimliğimiz acaba aile hayatımızda seviye olarak ne durumdadır? Bunu gözden geçirmek mecburiyetindeyiz. Bakımdan Kur'an-ı Kerim yine Zümer suresinde kun mineşşakirin der. Şükredenlerden ol. Yani Cenab-ı Allah bizi sürekli teşekkür üzerinde bulunmamızı istiyor ve böyle emrediyor istemenin üstesinde. Ve sonunda da insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmez diyor Peygamberimiz. Ebu Davud'da geçiyor esinende. Demek ki Allah-u Teala'ya şükretmemizin, teşekkürümüzün kabul edilmesinin altyapısı nedir? İnsanlardır. Bu kimdir? Oğlumuzdur, kızımızdır, amcamızdır, arkadaşımızdır, komşumuzdur, hanımımızdır vesaire vesaire. Siz komşunuza teşekkür etmezseniz Allah'a teşekkür etmiş sayılmazsınız. Teşekkür edilmesi icap eden bir konuya siz teşekkür ettiniz. Allah'a teşekkür etmiş gibi Allah bunu kabul ediyor. Teşekkür konusunda cimri olmayın. Üstelik çok ama çok cömert olmak durumundayız. Teşekkür ve özür insani bir güzelliğin farklı iki özelliğidir. Bir, özür dilemek, bir de teşekkür etmek. Aile hayatımızda eğer bu iki konuyu doğal hale getirirsek, zorlamadan, böyle canımız sıkılmadan değil, doğal, kimlik, tabii olarak, natürel halinde birbirlerimizi teşekkür edebiliyorsak ve bunu da cidden yapabiliyorsak, inanın çok büyük mükafatın, büyük bir güzelliğin içerisinde bulunuyoruz demektir ki bu yani lafla, sözlerle izah edilemeyecek kadar değerli olan bir konudur. Bunu gerçekleştirmek için evlilik hayatımızda bizim terkibimiz vardır. Başkasına karşı avukat, nefsine karşı bir savcı olmak. Evlilik hayatının en güzelliklerinden bir tanesi bu. Başkasına yani hanımına karşı avukatlık yap, kendine karşıysa savcı ol. Aile hayatında bunu sistemleştirmek durumundayız. Hanımlar erkeklerine, erkekler hanımlarına avukat vari tavır alırlar. Avukat müvekkilini kurtarmak için mücadele yapar. Savcı da tabii kendi mesleğine göre cezalandırmak için dosyasını, iddianamesini ona göre hazırlar daha doğrusu. Bir evlilik hayatında karı koca haklı haksız kelimelerle savcılığa soyunamazlar. Ya avukat. Bu da teşekkürün bir başka yönü. Teşekkür kalbe giden bir yoldur aynı zamanda. Kalbe giden bir yol olduğundan dolayı teşekkür eden kimse, teşekkür alan kimse kalben mutluluk duyarlar. Zaten huzur demiyor musunuz? Ailede huzur gitti, mutluluk gitti. Peki bu mutluluğu, huzuru neyle getireceğiz? Ev yaptık, olmadı. Son model araba aldık, olmadı. En kaliteli elbise giydirdik, olmadı, olmadı, olmadı. Huzurun yeri araba değil ki. Huzurun adresinde köşkler, villalar değil ki. Huzurun adresi neresidir? Kalptir. Kalbin ne kadar mutlu, o kadar huzurun var demektir. İster gece konduyu var evde otur, ister villada otur, nerede oturursan otur. İster Murat araba kullan, ister Mercedes kullan. Mutluluklar Murat'ta veya Mercedes'te değildir. O arabayı sürecek olan insanın gönül dünyasındaki mutluluk oranındadır mutluluk. Öyleyse kalplerimizi mutluluklarla ne kadar çoğaltacak olursak, huzurumuz o nispette artacaktır. Fakirsin, yok zenginsin, zekat alansın, zekat verensin, efendim dilencilik yapıyorsun, doğru yolda, hak yolda, o da bir şeydir. Allah-u Teala'nın kitabına yer vermiş. Yani dilenci olan kimse isteyecek elbette ki. İsteyecek. Bunu sanat haline getirmediği müddetçe onun vazifesi istiyor tabii. Ne yapsın? acım diyor. Afrika'da, Sudan'da herkes elini açmış böyle. Böyle göstermeliği yok. Karnı aç çünkü, bir şey yok. Ekmek istiyor, istemezsin mi? Allah da ne diyor? Aman bunları azarlamayın. Bunlara ihtiyacın kadar karşını verin diyor. Bu dahi bir güzellikle, iyilikle olması icap eder. Müslümanın bir karı olarak, eşler olarak Müslümanın gönlünü hoş etmek Allah'a en sevimli amellerdendir. Bu da Peygamberimizin bir hadis-i şerifidir. Müslümanın gönlünü hoş etmek Allah'a en sevimli amellerdendir. Çünkü evlenmiş olduğun kocan veya hanımın senin din kardeşin. Müslüman kardeşin. Sen Müslüman kardeşini bir eş olarak yaşıyorsun ama Müslüman kardeşinin ve beynin veya hanımının gönlünü hoş ettin mi teşekkürle, aferin dedim, tebrik ettin, takdir ettin. Allah indinde en sevimli amellere amelini katıvermiş oldun böylece. Bak bunlar parayla, pulla, külfetle değil. Çok rahat, çok kolay oluyor. Hatta Peygamberimiz yine Allah ihtiyacı olduğu halde kocasına teşekkür etmeyen bir kadına rahmet nazarıyla bakmaz diyor Peygamberimiz. Son cümlemi söylüyorum ve bitiriyorum. Allah ihtiyacı olduğu halde kocasına teşekkür etmeyen bir kadına rahmet nazarıyla bakmaz. Teşekkürü bu şekilde burada bırakıyor inşallah. Önümüzdeki derste kaldığım yerden ev içi manevi dinamiklerime devam edeceğim. Bu duygularla saygılarımı, selamlarımı sunuyor. Hepinizi mutlu günlere, mutlu gecelere davet ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. Teşekkür ediyorum.